Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Ocak 2020 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV Parlamento muhabiri Levent Eke olacak. Fuat Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemiz var. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız ve dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı İsrail-Filistin sorununu çözecek 100 yılın anlaşmasını konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti deprem üfürükçüsü, uluslararası deprem fırsatçıları bilim dışı tahminlerle halkın duygularıyla oynuyor. Tayvanlı Dyson Lin deprem üfürükçülerinin başında geliyor. Lin, havadaki elektriği ölçerek deprem tahmini yapabildiğini öne sürerek kendi icadı olduğunu söylediği bir cihazı 400 liraya pazarlıyor. Türkiye'de nam yapan isimlerden biri olan Hollandalı Frank Hogerbets de aynı konumundan yola çıkarak depremleri tahmin edebileceğini iddia ediyor. Hogerbets, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından 2019'da Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte deprem olacağını öne sürmüştü. Bu insanların açıklamalarını kehanet diye tanımlayan Profesör Doktor Naci Görür, ciddiye almamak gerekir diyor. Bu arada Manisa Beşik gibi haberi var. Manisa Akhisar'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından dün de 40 ağaç 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Daha önce hasar gören bazı binalar yıkıldı. Kentte deprem paniği sürerken saat 23.10'da bu sefer Akhisar sallandı. 4.7 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu demiş Milliyet gazetesinin manşeti. Sabah gazetesinin manşeti devletimizin gücünü gördük. Sabah yazarı Yavuz Donat deprem bölgesindeki köyleri gezdi, afetzedeleri dinledi. Devletimiz yaraları sarıyor. Malatya'nın Gökçe köyündeyiz. Kemal Sunal'ın köyü. Hangisi onun evi diye sorduk. Yaşlı bir teyze iç çekti. Depremde yer ile yeksan oldu dedi. Bir genç Sunal'ın halasının oğlu enkaz altında kaldı dedi. Bastonlu bir amca sesini yükseltti. Bu depremde Büyük Türk Devleti'nin gücü test edildi. Allah devlete zeval vermesin. Doğan Yol ilçesine geçtik. Girişte koca bir tır, mobil mutfak bütün bölgeye yemek pişiriyor. Sağda solda Mersin'den, Trabzon'dan her yerden yardım araçları duruyor. Gece Bulutlu köyündeyiz. Yaşlı bir kadın yanaşıyor. Yalnız olmadığımızı gördük. Devlet adamları geldiler. Yaramızı sardılar demiş Yavuz Donat izlenimlerine aktarırken. İdlib'de yeni göçe karşı tedbir aldık. Hemen yandaki haberin başlığı. Başkan Erdoğan İdlib'de yine hareketlenme söz konusu, şu anda tedbirlerimizi almış durumdayız. İdlib'de sınırımıza doğru bir hareketlenme var. Gelenlere çadır yerine briket barınaklar kuruyoruz. Bittikten sonra onları buralara yerleştireceğiz. Libya'da Hafter'in çözüm gibi bir amacı bulunmuyor. Aynı şeyi yıllar önce Kaddafi'ye yaptı, ihanet etti. Uluslararası camiada bir kişiliği ve kimliği de yok demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan Senegal'de Devlet Başkanı Sall ile görüştükten sonra iki lider basın toplantısı yaptı. İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı demiş Sabah gazetesi haberinde. Bir başka haber Trump'tan Filistin'i yok etme planı başlığını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Yüzyılın Anlaşması adını verdiği Filistin'i yok etme planını açıkladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Bu plana 1000 kere hayır diyoruz. Kudüs satılık değildir," dedi. Filistin halkı sokaklara dökülerek protesto gösterilerinde bulundu. Türkiye'de sözde barış planına tepki gösterdi. Bu plan Filistin topraklarını gasp etmeyi amaçlamaktadır. Hürriyet gazetesinin manşeti müsait bir yerde inemedik. Birkaç yıl önce bazı belediyeler güzel bir uygulama başlatmıştı. Kadın yolcular güvenlikleri için 22.05 arasında istedikleri yerde inebilecekti. Hürriyet muhabiri Ece Çelik bunu İstanbul'da test etti. Kadınlara onca saldırıya rağmen şoförler uygulamayı çabuk unutmuş. İlk olarak saat 23.20'de Kuzguncuk'ta otobüse bindim. Bir süre sonra trafiği riske atmayacak ama durak olmayan bir yerde inmek istedim. Ama şoförden "Durağı bekle abla" yanıtını aldım. Mecburen durakta indim. Saat 00.10'da bir başka otobüse bindim. Birkaç dakika sonra bu otobüsün şoförüne de müsait bir yerde inmek istediğimi söyledim. O da reddetti. Ben de uygulamayı hatırlattım. "Öyle bir şey duymadım," dedi. Bire kadar 3 otobüste aynı denemeler yaptım ama sonuncular da duymamıştı, haberleri yoktu. Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Ayhan Ayvaz ise tüm şoförlerin uygulamadan haberdar olduğunu, hem talimat kitapçığında yer aldığını hem de yılda 2 kez verilen eğitimlerde anlatıldığını söylüyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti İsrail Fidan'ı hedef gösterdi. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rison gazetesi yayınladığı bir makalede Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre aşırı sağ eğilimli Makor Rison gazetesinde Pazit Rabin imzasıyla çıkan Sultan ve Süleymani başlıklı yazıda MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu. Haberde Irak'ta düzenlenen Amerikan saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan'ın birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye'de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü öne sürüldü. Yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani yerin 3 arşın altında yattığına göre onun ikizi Türk İstihbarat Servisi MİT Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" ifadelerine yer verildi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Virüs yok, panik var. Çin'de 106 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. Ancak Türkiye'de virüs belirtisi olmamasına rağmen normal soğuk algınlığında panikleyip hastaneye akın edenler acil servislerin yükünü 2 kat artırdı. Hastaneye giden vatandaşların büyük bölümü görevlilerinden ısrarla korona testi istiyor." Yeni Akit gazetesinin manşeti Afrikalının da umudu Türkiye. Son 18 yıldaki insani hamlelerle kıtaya damga vurduk. Başı sıkışan her mazluma el uzatıp ümmetin ve mağdurun hamisi olan Türkiye, emperyalist batının sömürdüğü Afrika'da da insani ve İslami adımlar atmaya devam ediyor. Erdoğan başkanlığındaki AK Parti hükümetleri döneminde birçok eğitim ve altyapı hizmetiyle diplomatik ve askeri işbirliklerine imza atan Türkiye, Afrikalı gençlerin umudu oldu. Diriliş Postası'nın manşeti bölünmenin gölgesinde Sudan. Batılı ülkeler ve Körfez Koalisyonu'nun sömürge politikalarıyla pençesini aldığı Sudan, stratejik konumu, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, tarım ve hayvancılık potansiyeli dikkat çekiyor. Profesör Doktor Enver Arpa, etnik çatışma ekseninde bölünmeye sürüklenen ülkenin sömürgeci baronların elinde oyuncağa döndüğünü söyledi. Türkiye gazetesinin manşeti nereden nereye? Türkiye'nin geçmişi çaresizliklerle dolu. 1966 Varto depreminin mağdurlarına konutları 43 yıl sonra teslim edilebildi. Türkiye 6 cumhurbaşkanı, 30 hükümet gördü ama halk konutlarını göremedi. 2011 Van depremi milat oldu. Afetten bir sene sonra 15 bin konut inşa edildi. 18 yıl önce 3 saat uzaklığa yardım götüremeyen devlet Elazığ'da göz doldurdu diyor Türkiye gazetesi. Depremde hayat kurtaran tedbirler demiş. Çök, kapan, tutun tekniği. Arama kurtarma çalışmalarında destan yazan AFAD vatandaşları uyardı. Evlerin depreme dayanıklılık testini yaptırmalıyız. Ana taşıyıcılar olan kolon ve kirişlere zarar verilmemeli. Deprem anında sağlam eşyaların yanına çök, kapan, tutun tekniğini uygulayıp sarsıntının bitmesini beklemeliyiz diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti "Beni niye kovdun başkan?" Kayak tatili yapan İmamoğlu'na işçiden mesaj. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun deprem felaketini yaşayan Elazığ'a uğrayıp gittiği kayak tatilinden kayak keyfi fotoğrafları paylaşmasına yürek burkan bir tepki geldi. Palandöken'de kayak yaparken fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan İmamoğlu altına da "Yarı yıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ancak fotoğrafların altına depremi hatırlatan tepki mesajları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atıldığı için belediye önünde soğukta oturma eylemi yapan işçi Ahmet Ateş de kovulma mesajını paylaşarak "Beni niye çıkardın başkan?" diye yazdı. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti "Boğma planı. Filistin'i terörist, İsrail'e peşkeş çekme girişimi" diyor Milat Gazetesi. Trump'ın Filistin'i ve Kudüs'ü tamamen İsrail'e teslim eden sözde barış planını Filistinli tüm gruplar ihanet olarak niteledi. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas, "Direniş yükselir, bölge şiddet sarmalına girer" dediler.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Fatih Oruk hattımızda bizi bekliyor. Fatih Oruk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün gündemin oldukça hareketli olması bekleniyor. Bilindiği gibi dün ABD tarafından Filistin'i bir parçalama planı açıklanmıştı. Gün içerisinde bu plana yönelik hem siyasilerden hem de çeşitli kuruluşlardan tepkiler gelmesini bekliyoruz ama bir hatırlatma yapmakta fayda var. Dışişleri Bakanlığı "Filistin kırmızı çizgimizdir" demişti. Gün içerisinde dediğimiz gibi ABD'nin bu açıkladığı plana yönelik hem siyasilerden hem de çeşitli kuruluşlardan tepkiler gelmesini bekliyoruz. Tabii aynı zamanda bugün meclis oldukça hareketli olacak. İmar Kanunu bugün Meclis Genel Kurulu'nda teklif olarak görüşülecek. Aynı zamanda ürün güvenliği teklifi de bugün komisyonda görüşülecek. Tabii aynı zamanda bugün Büyük Birlik Partisi'nde 27. kuruluş yıldönümü kutlanacak. Ve yine aynı zamanda Saadet Partisi'nde gündemdeki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Tabii gündemin öne çıkan son başlığı ise Sincan'da devam eden 15 Temmuz darbe girişimi davaları. Kara Komutanlığı davası bugün görülecek. Fethullahçı terör örgütünün bu darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek. Aynı zamanda 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Akıncı üstündeki davada 2 haftalık aranın ardından esasa ilişkin savunması alınmayan 82 sanıktan 53'ünün de 8 hafta boyunca savunma yapması bekleniyor. Tabi son davada yine Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine de devam edilecek.
Fatih Oruk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Fatih Oruk gündemi bize aktarırken ilk sırada söyledi. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 100 yılın anlaşması olarak nitelediği tek taraflı Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Kudüs'ün İsrail'e başkent olarak verilmesi gündemde bu plana göre. Filistin'den tepki var, Türkiye'den de tepki var bu plana. Nasıl değerlendireceksiniz bu planı? Sonrası neler yaşanabilir?
Tabii Trump 100 yılın anlaşması diyor. Ben de hemen Levent Eke olarak 100 yılın rezaleti diye nitelendirebilirim. Niye? Bir barış anlaşmasından söz ediliyor. Kameraların önüne çıkıyor Trump. Barış anlaşması tek taraflı mı yapılıyor? Yani diğer ayak yok. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yok. Benjamin Netanyahu ile birlikte bir basın toplantısı. Sanki bir seçim kazanılmış. Bu kutlanıyor. Yani, bir anlaşmadan ziyade. Böyle bir tablo gördük. Barış anlaşmasının bir ayağı yoksa barış anlaşmasından nasıl söz edilebilir? Bu resmen Filistin'in İsrail tarafından ilhakına yol açacak. Bunu öngören bir anlaşma da demeyelim de artık, yani bir plan olarak resmen masaya konmuş durumda. Kudüs tek taraflı başkenti ilan ediliyor. Filistin orada İsrail toprakları içine hapsediliyor ve açık hava hapishanesi durumuna getiriliyor İsrail toprakları Filistinliler için. Çünkü dikkat edin, o planda, o haritada Filistin toprakları tamamen İsrail topraklarının içine gömülüyor. Ne denize kıyısı var, ne de diğer ülkelerle bir bağı var, sınırı var. Bu tamamen İsrail tarafından çevrelenmiş. Filistinlilerin oraya hapsedilmesi, daha ilerleyen aşamalarda da Allah göstermesin ama gömülmesi anlamına geliyor orada. Düşünebiliyor musunuz? İki Filistin yaşam alanı, Gazze ve Batı Şeria, geçecekler kendi topraklarında yolculuk edecekler. Gazze'den Batı Şeria'ya geçecek bir Filistinli. Nasıl geçecek, nasıl yapacak bunu? İsrail askerinden ya da İsrail polisinden izin alarak kendi toprağından diğer kendi toprağına geçecek. Böyle bir barış anlaşması, evet, böyle bir yüzyılın anlaşmasından bahsetmek nasıl mümkün olacak? Amerika Birleşik Devletleri her zaman yaptığını, Vahşi Batı'dan beri bugüne kadar izlediğimiz, gördüğümüz soykırımcı, dünya haydutluğuna soyunmuş bir ülke pozisyonunda. Tabii Türkiye sesini yükseltiyor ama İşin en garip tarafı, işin en akıl almaz tarafı, bazı Arap ülkelerinin de İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alması. O törene katılması. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri, örneğin Mısır. Yani orada Filistin yok edilmek üzere, bunun planı hayata geçirilmek üzere ve Arap ülkeleri buna destek veriyorlar. Bunu akıl almıyor. Tabii Türkiye çok sert tepki gösterdi, kırmızı çizgimiz dedi. Kudüs tüm Müslümanlar için önemli, ilk kıblesi tüm Müslümanların. Ama Türkiye için ayrı bir öneme sahip, neredeyse ikinci milli dava diyebiliriz Kıbrıs'tan sonra. Çok sert tepkiler geldi Cumhurbaşkanı'ndan da, Dışişleri Bakanlığı'ndan da ve bu tepkiler artarak devam edecek. Hatırlatayım, 2017'nin sonuydu. Kudüs tek taraflı yine başkent ilan edilmişti Trump tarafından. Türkiye buna karşı çıktı, sesini yükseltti, olayı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Ve orada bu hukuksuz girişime dünya çapında bir aslında cevap verilmesini sağladı Türkiye. Benzer adımlar yine gelecektir. Yine uluslararası platformda, uluslararası zeminde Türkiye bu konuyu tartışmaya açacaktır. Ve sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacaktır.
Evet, biz de programımız boyunca bu Orta Doğu Barış Planı'nı konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Gündemin bir başka önemli maddesi tabii geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ merkezli yaşadığımız deprem. 6.8 büyüklüğünde büyük bir depremdi. Malatya'yı, çevre illeri de etkiledi deprem. Depremin ardından bundan sonrası için yapılacak çalışmalar konuşuluyor. Bir de tabii Manisa daha önce bu Elazığ depreminden önce bir deprem yaşamıştı. Biz dün Elazığ depremi sonrasını konuşurken Manisa'da Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Gece 23.10'da yine Akhisar'da, Manisa Akhisar'da bu kez 4.7 büyüklüğünde bir deprem korkuya neden oldu. Yani Türkiye'nin depremle imtihanı devam ediyor. Bu arada Küba'da da gece saatlerinde çok büyük 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından tsunami uyarısı yapıldı. Dünya yerinde bir evet hareketlenme var. Nasıl değerlendireceksiniz Elazığ depremini, Manisa'yı, sonrası yapılacak çalışmaları?
Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Öncelikle ben Elazığlıyım aslen, Harputluyum. Özellikle hemşerilerime de buradan bir daha geçmiş olsun diyeyim. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara başsağlığı dileyim. 17 Ağustos depremi bize çok şey anlatmıştı aslında 1999'da. O günden beri kat edilen çok yol var. Bunu Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde de bir kez daha gördük. Anında müdahale edildi oradaki depremden sonra çöken binalara. İyi bir sınav verdiğini düşünüyorum ben. AFAD'ın, hükümetin, kurtarma çalışmasına katılan tüm personelin, tüm insanların orada iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Ancak hemen şunu da ekleyeyim. Tabii orada nispeten küçük çaplı bir depremdi ve yıkım azdı. İstanbul ölçeğinde düşünürsek, İstanbul'da çok büyük bir deprem beklentisi var ve Allah göstermesin çok sayıda binanın yıkılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu çapta, büyük çapta bir depremde arama kurtarma faaliyetleri hayli gecikecektir ve orada Allah göstermesin yine ölümlerin sayısının artmasına neden olacaktır. Çünkü ne kadar ekiple müdahale ederseniz edin, orada insanları kurtarmak bir şekilde mümkün olmayacak. Çünkü yetişemeyecek arama kurtarma ekipleri. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken tek şey belki de bir an önce kentsel dönüşümün hızlandırılması, o çürük binaların ki hepsi malum neredeyse bir an önce yıkılıp yerine depreme dayanıklı, deprem yönetmeliğine uygun binaların yapılması. Hep diyoruz deprem öldürmez, çürük binalar öldürür. İşte bunu bir an önce hızlandırıp, çünkü kapıda deprem, bütün bilim insanları, jeoloji mühendisleri uyarıyor, İstanbul'u bir deprem bekliyor. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Hükümet iyi bir sınav verdi demiştim. İlk andan itibaren neredeyse dakikalar içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daydı. İstanbul'dan Elazığ'a geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte neredeyse hiç uyumadan bu üç bakan depremin ilk anından beri olaylara müdahale ediyorlar, incelemede bulunuyorlar, arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar ve bir orada koordinasyon görevi yürütüyorlar. Bir dikkat çeken nokta da tabii anı anına neredeyse kamuoyunu bilgilendiriyorlar ve sosyal medyada çok örneğini gördük spekülasyonların. Onların önüne geçmeye de çalışıyorlar bir bakımdan. Çok üzücü bir olay. Allah büyüğünden saklasın, tekrar tekrar söylüyorum. Ama bir an önce kentsel dönüşümü gerçekleştirip bir an önce binalarımızı sağlamlaştırmalıyız. Bunun başka çaresi yok.
Evet, peki. Şimdi depremi konuşurken bir yandan da Cumhurbaşkanı 3 ülkeyi kapsayan bir Afrika gezisinde, onu da takip ediyoruz. Dün Senegal'deydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye-Senegal iş forumuna katıldı. Senegal Devlet Başkanı Sall ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ortak bir açıklama yaptılar. Libya, İdlib konusu bu açıklamalarında önemli başlıklarındandı. Tabii ki Senegal'le ve diğer Afrika ülkeleriyle ilişkilerde çok büyük önem taşıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Cumhurbaşkanı Afrika'ya ayrı bir önem veriyor ve bunu her seferinde Afrika'ya yaptığı ziyaretlerle de gösteriyor. Tabii gündem Afrika'da Libya özeli de var. Libya'ya dönük faaliyetleri hızlandırmış durumda gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada yapılması gereken çok şey var ve Afrika ülkelerinde adeta bir lobi faaliyeti yürütüp Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Libya'daki meşru hükümetin, yani Türkiye'nin destek verdiği hükümetin haklılığını bir anlamda anlatıyor Afrika ülkelerine birebir yaptığı ziyaretlerde. Tabii Suriye konusu da var, Türkiye'nin çok yakın çemberi, çok yakın bir ateş çemberinde Türkiye. Dün hükümetten bir kaynakla görüştüm. Mecliste onu da hemen aktarayım bu noktada. İdlib'den bir göç bekleniyor. Orada yüz binlerce insan Türkiye sınırına doğru geliyor. Tabii Türkiye içeri alacak mı, almayacak mı tartışması da devam ediyor. Başkan Erdoğan da Afrika'da verdi mesajları aslında. Orada bir biriket evler yapıp orada konaklatmak. Yani sınırın dışında tutup İdliblileri orada yaşam alanlarını iyileştirme planı var Türkiye'nin. Evet, bu kez geçmişteki örneklerinde olduğu gibi Türkiye sınırlarını sonuna kadar açıp Suriyelileri içeri almama düşüncesinde, ama tabii ateşe de atmama düşüncesinde, daha güvenli bölgeye çekip Türkiye sınırının hemen güneyinde Suriye topraklarında orada bir güvenli alan yapıp bir güvenli bölge oluşturup gelecek göç dalgasını orada karşılama planı var. Bu yönde adımlar atılıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Göç dalgası sınırın dışında karşılanacak bu kez. Ve orada Suriyelilerin barınması, iaşesi için gereken adımlar her şekilde atılacak yine Türkiye tarafından. Tabii Libya önemli. Libya orada Türk askeri görev yapmaya devam edecek, ama altını çizelim. Muharip güç yok, çatışmak için gitmiyor Türkiye. Orada eğitim ve koordinasyon görevi ifa edecek ve orada meşru hükümetin askeri kanadını güçlendirme, eğitim yönünde adımlar atacak. Hafter'in, şu bilgiyi de paylaşayım, Hafter'in hava saldırıları devam ediyordu meşru hükümet yanlılarına. Türkiye'nin oraya gitmesiyle birlikte o hava saldırılarının azaldığını, neredeyse bitme noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Türkiye'nin verdiği güçle birlikte bunun önüne geçilmiş oldu ve orada haksız ve suçsuz yere insanların başlarına bomba yağmalarını Türkiye bir şekilde engellemiş oldu.
Peki, bir yandan parlamentoda da çalışmalar devam ediyor. Tüm orada da yoğun bir gündem var. Oradan bize neler aktaracaksınız?
Depremle yakından ilgili imar kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde genel kurula geliyor. Tabii kaçak yapılaşmaya çevrildi gözler bir kez daha depremin ardından. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi amaçlıyor imar kanunuyla. İmar kanununda yapılacak değişiklik bunu öngörüyor teklif. Neler olacak? Kaçak yapılaşmaya para cezaları ağırlaştırılacak. Bir de binalarda kaçak varsa, ruhsat dışı bir inşaat söz konusuysa bu tapuda belirtilecek. Yani bu ne anlama geliyor? Siz bir ev almaya gittiniz, tapuya gideceksiniz, tapuda göreceksiniz. Eklenti var mı, ruhsata aykırı bir şey var mı, kaçak yapılaşma var mı? Bunu gördüğünüz anda da bir vatandaş olarak sorayım size, bu evi alır mısınız? Almazsınız elbette. Dolayısıyla kaçak yapılaşma bu şekilde de önlenmiş olacak. Kaçak yapılaşmaya imza atan müteahhitlere de ağır para cezaları getirileceğini, dolayısıyla depremle birlikte bir kez daha gördüğümüz o kaçak yapılaşmanın, çürük yapılaşmanın önüne bir şekilde geçilmesi için adımların atıldığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söyleyebiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
çok
için.
Çok keyifliydi.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Fuatcan Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta köşemizdeyiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerle birlikte dış basında yer alan manşetleri, gündemi, Türkiye'yi ilgilendiren kısmını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump epeydir beklenen yüzyılın anlaşmasını açıkladı dün. Yanında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu vardı. Filistin Başbakanı Mahmut Abbas yoktu. Yoksa. Böyle bir plan açıkladı ve Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olacağını söyledi. Filistinlilere de bir devlet kurma şansı tanınacağını öne sürdü. Tabii ki büyük tepki çeken bir plan oldu. Nasıl değerlendireceksiniz? Yansımaları neler olur?
Öncelikle şöyle söyleyelim. Bu İngiliz basını, Amerikan basını dünyada tabii yankı buldu bu. Yani eleştirel bakanlar da var. Tabii İsrail basını da aslında farklı değerlendiriyor. Hangi cephede durduğuna göre farklı bakış var ama tabii genel anlamda İsrail lobisi ve Amerika'da hani bunu uzun süredir destekleyen evanjelik bir yapı diyelim. Onlar çok mutlular. Hatta bu planla ilgili şimdi şunlar konuşuyor. Bir de kimlerin orada olduğuna ve olmadığına da bakmak lazım. Mesela orada Mahmut Abbas yoktu dediğiniz gibi. Aslında şöyle söylemek lazım. Son 3 seneye yakın zamandır, 2 seneden fazla oldu onu söyleyebilirim. Üst düzey bir Filistinli yetkiliyle zaten Amerikan yönetimi bu planı görüşüyor değil. Yani zaten hazırlık sürecinde olan hani yoklar planın açıklanması tabii hiç yani onlar alınmamış durumda zaten. Dolayısıyla ama kim var mesela o toplantıda? Hatta görselleri de paylaşıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesela Amerika Büyükelçisi oradaydı. Yani hani bunları takip etmek lazım. Aslında uzun süredir adı konmayan bir takım ilişkiler o anlamda daha ete kemiğe bürünür oldu. O anlamda görünür oldu denebilir. Bununla birlikte tabii ki açıklamalar geldi. Ürdün örneğin kabul etmediğini söyledi. Türkiye ile birlikte biz Dışişleri Bakanlığımızın da açıklaması oldu. Dahası bununla birlikte Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi mesela. Suudi Arabistan Trump'ın barış çabasını destekliyoruz. Kapsamlı barış çabasını destekliyoruz. Minvalinde bir Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması oldu. O da ilginç. O ilginç bir açıklamaydı gerçekten. Hı hı. Çünkü tabii ki onların duruşu hani takip ediliyor ve edilecektir bu süreçte. Peki ne var planda? Şimdi onu konuşmak lazım. Aslında 180 sayfalık bir plan. 181 sayfalık bir plan burada söz konusu. Yani Filistinlilerin haklarının olduğunu söylemek mümkün değil. Yani nelerin tanındığını, nelerin tanınmadığını şöyle ben özetle biraz notlar aldım aslında. Onlardan bahsetmek istiyorum. 180 sayfaya da baktım şöyle bir ne var diye. Hı-hı. Bir kere Doğu Kudüs tanımı nedir diye konuşmak lazım. Yani İsrail tarafının tanımladığı Kudüs'le Filistinlilerin tanımladığı Kudüs arasında fark var. Dolayısıyla onların Kudüs deyip de işte Doğu Kudüs'te Ebudis diye geçiyor hatta planda da. Orada bir bölgenin, daha doğrusu öyle söyleniyor. Orada işte Filistinler yerleşebilirler denen bölgeyi Filistinler Kudüs olarak görüyor mu örneğin? Hmm. Yani dolayısıyla hani bu en başta daha tanımlar üzerinden hareket ettiğinizde bile problem var. Yani tamamıyla tek taraflı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir açıklama oldu. Netanyahu, İsrail Başbakanı şu açıklamayı yaptı. Dün Trump'ın hemen konuşmasının hemen akabinde konuştu biliyorsunuz. Dedi ki şu anki Amerikan Başkanı Trump gelmiş geçmiş en İsrail dostu Amerikan Başkanı dedi. Onun gibi bir Amerikan İsrail düşmanı, evet İsrail dostu Amerikan Başkanı olmadı dedi. Hatta durdu ve tekrarladı. Dedi ki yakınından dahi geçen başkan olmadı, tekrarlıyorum dedi. Yani hani bu bayağı vurgulayarak üstünde, hani düşünerek söylediği ifade olduğunu söylemek lazım. Şimdi detaylara gelince örneğin Filistinlilerin evet bir devletten bahsediliyor ama sözde, ama aslında bir belediyeden öteye geçen bir yapı değil. Yani sizin uluslararası anlaşma yapma yetkinizin olmadığı, ya bunu yaparken İsrail devletine başvuracağınız, bu metinde aynen bu ifade geçiyor. Hı hı. Eğer Filistin tarafı, Filistin yönetimi yani orada kurulacak olan devlet diyelim, bir uluslararası anlaşma yapmak isteyecek olursa İsrail tarafının mutlaka onayına tabi. Yani üye olacağı bir uluslararası kuruluş olursa İsrail tarafının onayına tabi. Yani böyle bir hani devletin olması söz konusu değil. Yani hani öyle bir devlet adlandıramayız şu an. Silahsızlanmadan bahsediyor mesela. Filistin bölgesinin tamamıyla silahsızlandırılacağından söyleniyor ve silahlanmaya dönük herhangi bir anlaşmanın asla yapılamayacağı. Hatta detaylarıyla yazmış. İşte makinalı tüfek alınamaz, yani roket atar alınamaz, şu al, yani öyle detaylı yazılmış ki bir paragraf var onunla ilgili. Görmek lazım gerçekten, yani silahın hiçbir şekilde silahlanma olamayacağı. Yani şöyle düşünmek lazım. Ülkenin kendini korumak için yapacağı silahlanma gibi böyle bir şey söz konusu değil. O ülkeyi de İsrail'in koruyacağı söyleniyor zaten. Onu kim fonlayacak? Filistin yönetimi fonlayacak. Hani kendi ordusu yok ama İsrail tarafını fonlayacak hani kendisini koruması için. Sınır kontrolü dediğinizde sınır kontrolü öyle bir sınır kontrolü söz konusu değil. Zaten hatta şeyde konuşuluyor, Trump da paylaştı o bölgeyi. Yani mesela Filistinlere bırakılan topraklar aralarında böyle boşluklar olan, hep böyle şey konuşulur ya, İsraillerin kontrolü altında denetimleri, geçişlerin denetimli geçişlerin olduğu, aynı sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dahası ilginç detaylar da var. Bakın mesela İsrail hakkındaki ifadelerin, mesela Filistin devlet okullarında veya Filistin'de öğretilen hani tarih anlayışının değiştirileceğinden bahsediliyor bu planda. Yani şöyle ki, İsrail'le ilgili bahsedilecek olan ifadelerin revize edileceği, dolayısıyla bir eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması, askeri sistem, dış ilişkiler, yani her anlamda tamamıyla İsrail bakış açısına odaklanmış bir plan diyebiliriz. 4 sene boyunca yeni yerleşim yeri inşaatı olmayacağı söyleniyor. Şimdi bu planla ilgili şu söylenebilir. Deniyor ki 4 sene boyunca artık yeni yerleşim planı yapılmayacak. Bu yeni yerleşim daha doğrusu yapılmayacak ve bu yeni yerleşim yapılmıyorken eğer Filistinlilere 4 sene süre veriyoruz, bu süre içerisinde kabul ederlerse ne ala tabiri caizse, eğer kabul etmezlerse, Nikki Haley'nin bir açıklaması oldu, malumunuz o da basına yansıdı, dedi ki bu Filistinlilerin son şansı dedi. Nikki Haley kim? Önümüzdeki yıllarda ismini duymamız muhtemel Amerikan başkan adaylarından biri olarak şimdiden konuşuluyor. Bir sonra hatta şimdi bile Trump'ın acaba Trump'la beraber başkan yardımcısı olarak mı adına anacağız, Pence yerine o mu gelecek diye anılıyordu geçen yıl. Ama şimdi olmasa bile 2024 için konuşuluyor en azından. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiydi hatırlarsanız. Onun dışında mesela ilginç notlar da vardı başka. Mesela Trump Mescid-i Aksa'yı söyleyemedi. Telaffuzu söyleyemedi. Aqua camisi diye söyledi. Hadi o sosyal medyada epey yankılandı gerçekten. Daha şöyle bir detay var. Kontrolün şimdi kimin Filistin'e gelip gelmeyeceği, kimin ziyaretçi olabileceği. Mesela Trump'ın yayınladığı haritada siyah siyah küçük bir not var. Orada diyor ki tüm barışçıl ziyaretçiler buradaki ibadet alanlarına gelebilirler diyor. Şimdi bu barışçı ziyaretçiyi kim tanımlıyor? İsrail tarafı tanımlıyorsa İsrail bu barışın adına da bu anlaşmanın adına da barış anlaşması diyor ama hani burada hani bir anlaşmanın olması için iki taraf olması lazım. Öyle bir ikinci taraf söz konusu değil. Dolayısıyla hani İsrail'in tamamıyla ziyaretçilere dahi kendisinin izin vereceği bir anlaşma söz konusu. Bu Jerusalem Post'ta da hatta Filistin'e şöyle bir bölüm yer almış. Jerusalem Post'ta yer alan bir ifade bu da. Filistin'e sınırlı sayıda Filistin'in göç edebilmesi konuşuluyor. Yani İsrail için öyle bir sınır söz konusu değil. Ama Filistin'de hani İsrail'e ne kadar İsrail'in göç edeceğiyle ilgili veya ne kadar Yahudi'nin göç edeceğiyle ilgili bir söylem yok. Ama Filistinler açısından böyle bir sınırlamadan bahsediliyor. Dolayısıyla tamamen tek taraflı, hiç diğer tarafın varlığını tamamen ekarte eden, göz önünde bulundurmayan bir anlaşma diyelim. Öyle dediği için anlaşma diye analım ama yani bunun bir temeli olmadığı için üstüne de konacak herhangi bir yapı söz konusu değil. Dolayısıyla akamete uğraması muhtemel diye görünüyoruz. Görünüyor.
Peki, peki. Şimdi o zaman bir yine İsrail ile bir ilgili bir haberle devam edelim. Söyleyeceğiniz bir şey var
galiba. Evet, bir şey daha eklemek istiyorum izninizle. Şimdi mesela Amerikan basında birkaç detay not da var. Onu da ben bahsetmek istiyorum. Mesela diyorlar ki şimdi Trump'ın bu Orta Doğu barış planı açıklanıyor. Peki mesela Christian Science Monitor diye bir yayın organı vardır. Bu çok bilinir Amerika'da. Yani uluslararası medyada da bilinir esasen. Trump'ın Orta Doğu planı neden Arap dünyasında bir halka etkisi dahi yaratmayacak diye anıyor. Şimdi hani bu çok ilginç gerçekten. Gerçekten neden böyle olacak? Hani bugüne kadar hep bunlar intifadalar oldu, gördük çok haklı şekilde. Yani dolayısıyla ama şimdi acaba Arap dünyasında yani yine Filistinlilerin tepkileri mutlaka olacaktır. Ama mesela Suudi Arabistan'ın tepkisi ne ölçüde olacak? Veya başka ülkeler hani Arap ülkelere diye baktığınızda onunla ilgili de aslında ilginç makaleler yayınlandı son dönemde. Bu Wall Street Journal'da ilginç bir makale vardı. Geçtiğimiz hafta Salı günüydü galiba yayınlandığı tarih. Makalenin adı Orta Doğu için artık değmez deniyor. Ve hani ne yapılması gerektiğini. Şimdi Martin Indyk diye birisi yazıyor, kaleme alıyor makaleyi ama Martin Indyk kim? Amerika'nın eski İsrail Büyükelçisi. Dolayısıyla sıradan birisi değil. Ve söylediği şeyler arasında Amerika'nın artık petrole bağımlılığının ortadan kalktığını ve net petrol ihracatı hale geldiğini ve başka ülkelerin artık bunu düşünmesi gerektiğini söylüyor. Çok özet geçerek söylüyorum. Vaktimiz malum sınırlı. Ve İsrail'in güvenliği için artık kaygılanmamıza gerek yok diyor. Şimdi Christian Science Monitor'da da yine oraya tekrar dönüyorum. Orada da aynı ifadeler benzer şekilde yer alıyor ve deniyor ki Mısır'la bir barış anlaşması zaten yapılmıştı 70'lerdeki savaşın sonrasında. Akabinde Ürdün'le benzer bir anlaşmaya Bill Clinton imzaladı. Dolayısıyla onları bir şekilde tırnak içerisinde etkisizleştirdik. Kalan ülkeler Irak ve Suriye'ydi. Onlar da tam bu eski Amerika'nın eski İsrail Büyükelçisi'nin söylediği ifadeyle tam söylüyorum. Onlar da Irak'la Suriye'de dağılma sürecinde, parçalanma sürecinde. Dolayısıyla onların da savaşacak mecali kalmadı. Bu anlamda İsrail'in de körfezle arasıyı, hatta şu ilginç cümleyi kullanıyor, bunu mutlaka söylemek lazım. Diyor ki Martin Indyk, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkisi, Arap ülke liderleriyle özellikle söyleyelim, Arap ülke liderlerinin kendileriyle olan ilişkilerinden daha iyi. Yani bu gerçekten çok ironik ama gerçekten de baktığınızda doğru bir tanımlama. Yani özellikle İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisi son dönemde bahsediyoruz, Büyükelçinin orada olması. Yani bunların izlenmesi gerekiyor tabii. Tabii iç siyaset anlamında da bunun bir anlamı var. Mesela Amerika'da dün önemli bir tarihti Amerika açısından. Yani şöyle, Amerika ve İsrail açısından iki ülke içinde. Amerika'da bir taraftan impeachment dedikleri azil süreci devam ediyor Senato'da. Evet, bir şeye, bir yere varmayacağını bekliyoruz ama neticede böyle bir süreç var. İsrail açısından önemli bir gündü dün. Soruşturma açıldı. Açılması kararı verildi ve dün başvuruyu yaptı başsavcı İsrail'de. Yani dolayısıyla böyle bir günde
Netanyahu ile ilgili
olarak söylüyorum, evet. Yani dolayısıyla Netanyahu ile ilgili öyle bir süreç var. Trump'la ilgili böyle bir süreç var. 7 ay sonra da 8 ay sonra da seçim var ya da işte Kasım ayında, işte Kasım'ın 3'ünde. Dolayısıyla yani İsrail açısından baktığımızda da 2 Mart'ta seçim var. Bunların hani seçime dönük adımlar olduğunu elbette görmek mümkün. Ama hani bunu sadece seçime dönük adım olarak görüp de hareket de etmemek lazım. Neticede bunun bir arka planı var. Bu coğrafyada bir süredir olan olaylar var. Geçmişe, epey geçmişe götürebileceğiniz, yakın tarihte de O 2011'de başlayan Arap Baharı sürecinde de neticede nasıl neticelendiğini ve yani neticelenmekte olduğunu da izliyoruz şu süreçte. Arap ülkelerinde yönetim değişiklikleri oldu. Kral ilk kez Suudi Arabistan'da kraliyet sırası değişti. Daha doğrusu kraliyet sırası demeyelim de veliaht sırası değişti. Yani dolayısıyla çok ilginç şeyler oldu. Bunların her birine hani dönemsel diyerek bakmamak lazım. Burada bir plan, bir düşüncenin olduğunu görmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor.
Peki, biz şimdi manşetleri aktarırken dinleyicilerimize Yeni Birlik gazetesinin manşetinden paylaştık. İsrail Fidan'a hedef gösterdi diyor Yeni Birlik gazetesinin manşeti. Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan bir makale. Macorizon gazetesi, Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen bir gazete, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösterdi. Sultan ve Süleymani başlıklı bir yazı bu. Bu makalenin detaylarını soracağız size. Neler anlatıyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında epey uzun bir makale ve İngilizce yayınlanmadı bu makale. İbranice olarak yayınlandı. Ve bu aşırı sağ eğilimli gazetenin hani Türkiye ile ilgili yayınları var zaten. Burada bahsettiğiniz üzere Sultan ve Süleyman diye anıyor. Yazının başlığı bu. Bu Irak'ta bu yılın başında düzenlenen o Amerika saldırısında öldürülen General Kasım Süleymani ve MİT başkanımız Hakan Fidan'ın birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye'de ülkeler adına vekalet savaşı yürüttüğünü öne sürüyor ve onlar arasındaki böyle ilişki ağını kendince anlatıyor. Yani öyle bir ilişki yok ama neticede buradaki bu makalede sözü öyle bir ilişkinin varlığı üzerinden bir anlatım söz konusu. Şimdi bu bize tanıdık geliyor aslında. Neden? Yani bu ayın hemen başında Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin hemen sonra FETÖ'cü kaçak bildiğiniz Emre Uslu'nun bir tweet'i oldu ve dedi ki Amerika İran'ın Hakan Fidan'ını vurdu diyeyim ve siz olayın büyüklüğünü anlayın gibi bir ifade kullandı. Bakın bu ifadeyi kullanan FETÖ'cü akıl ve bu makalede yazılan ifade. Geri dönelim. Hatırlarsanız 2011-12 yıllarında bir Selam Tevhid davası olmuştu. O dönemde de hatta Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı oldu. 2015'te yayınlandı o yazı. Eğer darbe başarılı olsaydı siz pek çok sayıda ismi 17-25 Aralık darbesinden bahsediyoruz. Yargı darbesi olarak adlandırdığımız o darbede. Pek çok ismi İran ajanı olarak tanıyacaktınız. Öyle bir akıl var bakın. FETÖ'cülerin düzenlediği bu kumpas davası olarak da zaten sonrasında görüldü biliyorsunuz. FETÖ'cülerin bu adımları bir tarafta oldu. Bir tarafta Kasım Süleyman'ın ölümünün sonrasında FETÖ'cülerin açıklamaları oldu. Sadece bu bahsettiğim zat değil, daha başka FETÖ'cülerin de benzer açıklamaları oldu. Ardından da İsrail gazetesinde, aşırı sağ dediğimiz o gazetede böyle bir ilişkiden bahsedildi. Dolayısıyla aslında baktığınızda aynı ya da bunun kaynağının neresi olduğu, neresi olabileceğiyle ilgili fikirler veren ve hani Türkiye'de olan olayları da ya işte adalet tecelli ediyor şeklinde de değerlendirmemek gerektiğinin neden bir kanıtı olarak öne sürülebilecek. Hani o dönem için söylüyoruz özellikle FETÖ'cülerin kumpas davalarına tenezzül ettiği o dönemleri anarak söylüyoruz. Dolayısıyla çok problemli bir durum. Ve bu anlamda da geçmişteki ilişkileriyle beraber ele alınması gereken bir durum.
Peki, çok az bir vaktimiz kaldı. Şunu soracağım size. Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da bir uçak düşürüldü. Amerikan ordusuna ait bir uçak. Taliban biz düşürdük dedi. İran basınına yansıyan haberler çok sayıda CIA ajanının öldüğünü iddia ediyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Hatta şöyle bir ilave yapayım. İran'da haber çıktı ve akabinde dendi ki şimdi İran ve Rusya birlikte sanki yani da birlikte derken şöyle birbirlerine referans vererek bu haberi verdiler. Rus basınında İran kaynaklı olarak geçiyor. İran'a baktığınızda Rus basını onlar da kaynak gösteriyorlar. Ve oradaki kişilerden özellikle birisi çok önemli. Eğer o kişi var ise deniyor. O da Amerika'nın İran'la ilgili operasyonlarını yöneten CIA'deki isim. Şimdi o isimin öldürüldüğü söyleniyor. Ama Amerika tarafı bunu yalanladı. Dedi ki o kişinin öldürüldüğü öyle bir durum şu an söz konusu değil. Bir uçak düştüğünü doğruladılar. İlk önce Afgan uçağı dendi buna. Ondan sonra bu ifade değiştirildi ve Amerikan ordusuna ait bir uçak olduğu kabul edildi. Ama içinde kimlerin olduğu ve hani kimlerin öldüğü bununla ilgili hiçbir şey söylenmedi. Ama şu ilginç, yani bunu mutlaka söylemek lazım. Neticede Amerikan ordu uçağı ilk kez oradan geçmiyor bölgeden. Ve çok alçak istifada uçan bir uçak da değil bu. Bugüne kadar olmayan böyle bir uçak düşürme hadisesinin bu tarihte olması şimdi düşündürüyor, şunu düşünüyorsunuz. Bu zamana kadar Taliban'ın böyle bir gücü vardı da neden kullanmadı? Veya bu istihbarat o uçağın içerisinde Amerikan işte CIA mensuplarının ve İran'a karşı hareket eden CIA mensuplarının olduğu ile ilgili bilgiyi İran'a veya daha doğrusu o nasıl ulaştı? Taliban'a nasıl ulaştı? Yani ve onlar mı vurdular? O bilgi onlara nasıl geldi? Yani bu ilişki anının, istihbarat anının çok iyi sorgulanması gerekiyor.
Evet, önümüzdeki günlerde tartışmaya devam ederiz. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 49 metre 6000 kHz üzerinden Orta Asya'ya TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga 49 metre 6000 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 4'te tekrar birlikte olacağız.
Memleket ne çok şey akla getirir. Kimi için vatan, kimi için hasret, kimi için de uzaktaki sevdikleridir memleket. Hele bir de tarihiyle, kültürüyle, insanıyla, doğasıyla, türküsüyle, sazıyla, sözüyle, dop doluysa her karış toprağı. Canım Memleketin programı işte tüm bu güzellikleri sizinle paylaşmaya talip. Türkiye'nin yanı sıra dünyadan hayata dair güzel haberleri aktaracağımız programımızda türkülerimizi, popüler şarkılarımızdan güzel örnekleri de bol bol dinleyeceğiz. Canım memleketim, pazartesiden perşembeye her gün Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Memleketim efendim.
Hafta içi her gün 10.30'da 12 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de müziğin, sohbetin, eğlencenin, memleket hasretinin tüm duraklarında duran Memleket Treni programıyla keyifli bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız 2020 yılının ilk gününden itibaren siz de bu trende yerinizi almayı unutmayın.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleriyle Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Ankara parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 10, İstanbul parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 15, İzmir parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18, Erzurum parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0 derece. Yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu tahminleri de şöyle. Amsterdam sağanak yağışlı 7, Atina parçalı bulutlu 17, Bağdat parçalı bulutlu 15, Berlin karla karışık yağmurlu 6, Paris parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna karla karışık yağmurlu 5, Kiev kar yağışlı 3, Londra parçalı bulutlu 10, Moskova kar yağışlı 3, Lefkoşa parçalı bulutlu 17, Madrid yağmurlu 14, Mekke açık 27, New York parçalı bulutlu 6 ve Viyana parçalı bulutlu 2 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa'da bugünlerde en çok konuşulan başlık kısmı Türkiye'de olduğu gibi Çin'den bulaşan koronavirüsü. Herkes Orta Çağ'daki kara vebayı, vebanın da kaynağının yine Çin'deki aynı bölge olduğundan bahsediyor. Başta daha temkinli yaklaşırken artık giderek yeni vakaların da ortaya çıkmasıyla endişe artmaya başladı. Önce malum Fransa'da geçtiğimiz günlerde 3 kişi de tespit edilmişti ve sonrasında yapılan testlerin tamamı negatif çıkınca insanlarda bir rahatlama olmuştu. Diğer ülkelerde de benzer şikayetlerle hastaneye başvuranların yine testlerinde hastalık çıkmayınca gerekli tedbirlerin ya da işte içindeki karantinanın sonuç verdiği düşünülmeye başlanmıştı. Ancak Almanya'daki ilk vaka, sonra dün akşam saatlerinde de sayının 4'e çıkması tekrar endişeyi arttırdı. Almanya'da Çin'le iş yapan bir şirkette ortaya çıktı. Çin'den gelen ziyaretçiden virüsün bulaştığı düşünülüyor. Söz konusu ziyaretçi de zaten testinde o da hastalığı taşıdığı belli olmuştu ve ülkesine geri döndü Şangay'a. Ve bu sırada da diğerlerine yani yaklaşık 40 kişiyle temasta bulunduğu ortaya çıkmıştı ve bu temasta bulunduğu kişilere derhal testler yapılmaya başladı. Önce bir kişi müşahede altındayken 3 kişinin daha hastalığı taşıdığı tespit edildi. Fakat burada endişe verici olan hastalığın kuluçka süresinin malum 10 gün olması ve hemen ortaya çıkmaması. Hastalığı kapan diğer 4 kişinin de daha başka insanlarla da temasta bulunmuş olması endişe veriyor. Söz konusu şirkette Almanya'da yaklaşık bir hafta herkesin evden çalışacağını duyurdu. Öte yandan Belçika'da henüz virüse dair bir vaka tespit edilmedi. Fakat Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Tıpkı diğer Avrupa Birliği ülkelerde olduğu gibi Avrupa Birliği'nin de sağlıktan sorumlu komitesi dün bir toplantı gerçekleştirdi ve koronavirüsüne karşı alınacak olası tedbirleri görüştü. Öte yandan Belçika-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir karar vardı dün. Hatırlayacak olursak geçen yıl Mart ayında terör örgütü PKK'ya yönelik federal savcılığın açtığı bir dava dosya mahkeme tarafından mahkemenin konusu değildir denerek reddedilmişti. Ancak savcılık bu kararı temize taşımıştı. Temizin de dün nihai kararı açıklaması bekleniyordu. Maalesef istinaf mahkemesiyle aynı yönde görüş bildirdi. Temiz mahkemesi de terör örgütü PKK ile bağlantısı olan yaklaşık 36 kişinin isminin geçtiği ki bunlar arasında kırmızı bültenle aranan kişiler de var. Bu kişilere ilişkin insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, örgüte çocuk yaşta yeni üyeler kazandırma, hatta daha kadrosuna katma gibi pek çok suçlamanın olduğu dosya hiç görüşülmeden mahkemenin konusu değildir gerekçesiyle kapanmış oldu. Bu da terörle mücadele konusunda Belçika-Türkiye ilişkileri açısından yine olumsuz bir not olarak Belçika'nın karnesine işlenmiş oldu diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım Arzu.
Döndü Sarıışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızdaydı.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Sizinle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yüzyılın anlaşmasını konuşacağız detaylı olarak. Ama biraz önce TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık Brüksel'in gündemini aktarırken bizim de ve bütün dünyanın da epeydir takip ettiği ve tabii ki tedirgin olduğu bir gelişmeyi sorarak başlayayım. Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs neredeyse bütün dünyaya yayılma eğiliminde 106 kişinin ölümüne yol açmış Çin'de ve vaka sayısı da 4500'e ulaştı diyor gazete haberleri. İşte Avrupa'da, Almanya'da görüldü. Türkiye çok yoğun önlemler alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu koronavirüsünü ve tabii dünyaya, ekonomiye etkileri neler olabilir?
Evet, koronavirüsü bulaşma halleri hapşırma, öksürme, bir metreden yakın temas, tokalaşma ve göze elle temas şeklinde açıklandı. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Korunma olarak da maske takılması gerekiyor. Özellikle kalabalık yerlerde, AVM'ler gibi veya uçakla seyahatte, havaalanlarında gibi. Bunun içinde N95 maskesi denen daha spesifik bir maskenin takılması tavsiye ediliyor. Bunda 5 mikrondan küçük partiküllerin tutulabileceği ifade ediliyor. Ve en önemlisi de el temizliği, el hijyeni bu işte çok önemli deniyor. Şimdi Jirinovski, Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı, kendisi aşırı milliyetçidir Rusya'da. Bu korona virüsünün Amerikan kaynaklı olduğunu ifade etti. Tabii buna dikkatli yaklaşmak lazım. Çünkü Jirinovski Rusya'da hava yazın sıcak bile olsa bunu Amerika'ya bağlayan bir politikacı. Her kötülüğü arkasında bir Amerika'yı bağlıyor. Ama şunu da ifade etmek lazım. Son zamanlardaki Hollywood filmlerine baktığımız zaman, Amerika'daki raporlara baktığımız zaman dünyada virüslerin dünya yeryüzünde etkili olacağı ve kitlesel ölümlerin olabileceği şeklinde raporların yayınlandığını, filmlerin çekildiğini de görüyoruz.
Onun zaten için, acaba bir biyolojik silah mı tartışması biyolojik, da yürüyor.
Evet, biyolojik silah, bunu da unutmamamız gerekiyor. Tabii Çin ile Amerika arasındaki inanılmaz bir rekabeti de görüyoruz. Gerek ticaret gerek siyaset alanında. Şimdi bu korona virüsüyle birlikte Çin'in tamamen izolasyonu artık konuşuluyor. Çünkü örneğin gerek komşumuz Azerbaycan Çin'i hemen uçuşları durdurdu. Diğer ülkeler de öyle. Rusya'ya en son yıllarda gelen 5 turistin biri Çinli olmuştu. Hatta Ruslar havaalanlarındaki ilan tablolarını bile Çince yapacak kadar Çin turistlerini çekmeye başlamıştı. Şimdi bu turist gelimini tamamen durdurdular. Biz de kontrol altına aldık. Sağlık Bakanlığı Koca da Çin'den Türk vatandaşlarının artık getirilmek istendiğini ifade etti. İsteyen, arzu eden vatandaşların. Ciddi bir Çin şu anda bir izolasyona doğru gidiyor. Bundan kurtulmanın yolu ancak aşının bulunması ve bu virüsün yenilmesi şeklinde olabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Çin Wuhan kenti Şangay şehrinin hemen doğusunda bulunuyor. Çin'de küçük kasabalar bile birkaç milyondan başlıyor nüfusları. Toplam 1,5 milyar nüfusun olduğu bir yeri konuşuyoruz ki Şangay'ın, sadece Şangay'ın içi 38 milyon bir nüfus var. Bu dev ülkede ve dev nüfusun içerisinde virüsün kontrol altına alınması da son derece güç olarak görünüyor. Ama ben yine de umutluyum ki Amerika'da açıkladı. Virüsün aşısının bir yıl içerisinde üretilebileceği ifade edildi. Tabii bir yıl çok çok uzun bir süre. Biz günleri konuşuyoruz şimdi. Onun için hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor.
Peki. Şimdi başta da söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı İsrail-Filistin sorununu çözecek denilen 100 yılın anlaşması var. Ve bu tek taraflı bir Orta Doğu barış planı olarak değerlendiriliyor. Kudüs'ün de İsrail'in bölünmez başkenti olacağı söyleniyor. Filistinlilere de bir devlet kurma şansı tanınacağını öne sürüyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Nasıl değerlendireceksiniz bu planı? Neler olabilir bundan sonra?
Evet, Sayın Trump buna yüzyılın anlaşması diyor ama resmi ismi Orta Doğu Barış Planı olarak ortaya çıktı. Ki bu planın birkaç yıldır konuşulan bir plandı. Trump'ın damadı Kushner'in planı olarak ifade ediliyor ki kendisi de Amerikan Yahudisidir. Ve bu planı yapan beyin takımına baktığımız zaman tamamının Amerikan Yahudisi olduğunu da görmekteyiz. Trump bu yüzyılın anlaşması için Kongre'den 175 milyon dolarlık bir fon talebi de olmuştu. Fakat bu son fon talebinin bile reddedildiğini görüyoruz ki bu iç politikada da tam olarak kabul edilmiş bir plan olarak karşımıza çıkmıyor. Kim bu planı sundu? Trump'la Netanyahu'nun sunduğunu görüyoruz ki iki lider de şimdi seçim sürecinde. Bundan dolayı da seçimden önce büyük bir çıkışa, büyük bir başarıya ihtiyaç duyan iki lider. İsrail'de seçimler var, erken seçimler var. Amerika'da ise Kasım ayında başkanlık seçimleri var. Bundan dolayı da böyle bir plana da ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Trump iktidara geldiğinden beri aslında sürekli olarak Amerika'nın İsrail'e tek yanlı desteğini açıklamıştı. Golan Tepelerini ki 25 Mart 2019'da Golan Tepelerinin İsrail olarak İsrail toprağı olarak tanımıştı ki burası 1967'de İsrail tarafından işgal edildi. 81'de İsrail ilhak etti ve 25 Mart 2019'da da tanıdığını görüyoruz. İsrail'e karşı Trump sadece bunu yapmadı. Kudüs'ün tamamını da İsrail'e hediye etti ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Amerika'nın büyükelçiliğinde Kudüs'e taşıdı. Böyle bir şeyi de görmekteyiz. Ayrıca Batı Şeria'daki bu plana göre Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşimleri de tamamının o burada kalacağı ifade edildi ki Filistin topraklarının yaklaşık 1/3'ünü şu anda bu yerleşim İsrail Yahudi yerleşimleri almış durumda. 150 resmi yerleşim var. 120 de resmi olmayan gayri resmi bir yerleşim olduğunu görüyoruz ki şu anda Batı Şeria'nın %42'si de resmen İsrail'in kontrolü altında. Trump'ın söylediklerini şöyle özetlersek Kudüs'ün İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacağını ifade etti. Ama bunun yanında Doğu Kudüs'te de Filistin bağımsız Filistin devletinin başkenti olacağını ve burada da İsrail Amerika'nın büyükelçilik açacağını ifade etti. Uzmanların ifade ettiğine göre kanaatimce Kudüs'ün hemen dışında bugünkü Kudüs'ün hemen dışında bir yerleşim yeri oluşturularak burada bir Filistin için bir başkent oluşturulacağı ifade ediliyor. Böylece tamamı da Kudüs'ün İsrail'e hediye edilmiş olacak. Ama asıl önemli olan nokta İsrail yani Netanyahu ve Trump birlikte İsrail ve Filistin konuşulurken odak noktası buradan çıktı ve İran'a gitti. İran Trump İran nükleer anlaşmasından çekildiğini ifade etti ve dünyanın en büyük teröristi Kasım Süleymani'nin ortadan kaldırıldığını ifade etti ki onu da en büyük terörist olarak ilan ettiğini görüyoruz. İran'a karşı yaptıkları çok büyük alkış aldı. Zaten bu açıklamaların olduğu salonda genelde İsraillerin ve Amerikalıların olduğunu görüyoruz. Gazeteciler de Amerikalı, İsrailli ve bir kısım Avrupalı gazeteciler bulunuyordu. Örneğin Washington'da 15 Türk gazeteci olmasına rağmen hiçbirine bu toplantıya giriş için akreditasyonun verilmediğini de görmekteyiz. TRT başta olmak üzere kimseye verilmedi. Tamamen dışında bırakıldı. Yani yalnızca Filistinliler çağrılmadı. Aynı zamanda Türk ve Müslüman gazetecilerin de bu toplantıya çağrılmadığını görmekteyiz. Araplardan 3 büyükelçilik bunun içindeydi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman büyükelçilikleri hazır bulundu. Bunun dışında bir katılımda olduğunu görmüyoruz. 4 yıllık bir plan Trump açıkladı. 4 yıl bir müzakere edilecek. Eğer Filistinliler kabul ederse Filistin devleti kurulacak ve yeni Filistin devletine yaklaşık 50 milyar dolarlık bir yatırım sözü verildi ki bu 50 milyar dolar da göründüğü kadarıyla Amerika'nın cebinden çıkmayacak. Trump dost ve müttefik devletlerden bu paranın toplanacağını ifade etti. Kim onlar? Herhalde başta Körfez ülkeleri bu parayı onlardan isteyecek. Ve yaklaşık 1 milyon Filistinli'ye de bu paranın sonrası istihdam sağlanacağını ve Filistin'in böylece kalkınacağını ifade etti. Ama aba altından sopa da gösterdi. Dedi ki artık İsrail nefreti ortadan kalkmalı ve terörün finansmanı bitirilmeli ifadelerinde kullandığını görmekteyiz. İran'ı hedef aldı dedik. İran'la birlikte Hizbullah'a da hedef aldığını görüyoruz. Ve Hizbullah'ın İsrail nefreti ile beceriksizliklerini kapattığını ifade etti. Ki böylece Hizbullah da bir terörün içerisine, terör kampının içerisine ittiğini görmekteyiz. İslam dünyasının 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra hata yaptığını, İsrail'i tanımadığını, çok kan döküldüğünü ve artık bu tanımanın olması gerektiğini ifade etti. Yani aslında bir noktada da Amerika ve İsrail şunu yapıyor. Bu bir dinler savaşıdır. Bir mazlum bir din vardır. O da Yahudiler. Ama karşısında teröre bulaşmış neydiği belirsiz bir din var. O da Müslümanlar, İslam dünyası. Bunların arasında bir savaş var şeklinde getiriyor. Ama şunu unutmayalım. Türkiye örneğin İsrail kurulduktan bir yıl sonra İsrail'i tanımıştı. Yani bir böyle bir dinler savaşı burada yok. Ayrıca Filistin davası sadece İslam davası değil, Filistin hükümetinde bile Hristiyan Araplar bulunmaktadır. Kudüs'ün tamamen bir İsrail'in başkenti olması ve Yahudilerin eline geçmesini İslam dünyası değil, aynı zamanda Hristiyan dünyası da karşı çıktığını görmekteyiz. Ama İsrail son 10 yıllarda sürekli olarak bir politika olarak Filistin davasını radikalize etmek ve İslam'ı terörle eşleştirerek dünyadaki algıyı bozmak üzerine bir hareket ettiğini de görmekteyiz. Ki bu konuda da son derece başarılı olduğunu da takdir etmemiz gerekiyor.
Evet.
Şimdi bu toplantının ardından Netanyahu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i plan konusunda bilgilendirmek üzere Moskova'ya gideceği evet. belirtildi. Rusya'nın bakışı ne olabilir size göre bu plana?
Dünyada tabii Yahudilerin etkin olduğu iki devlet varsa, en etkin olduğu iki devlet varsa bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ama Rusya, Amerika'da Yahudiler dışında da çok güçlü lobiler var. Bunlar farklı lobiler. Ama Rusya'da en güçlü lobinin Yahudi lobisi olduğunu ve Putin'e destek veren oligark yapının %70'ine yakın yakınının Yahudi olduğunu, Yahudi kökenli olduğunu görmemiz gerekiyor ki en son başbakan da Yahudi kökenli. Onun için Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilerin özel bir konumda olduğunu da görmemiz gerekiyor. Örneğin İsrail'i herhangi bir devletin vatandaşının vize alması bile zordur. Vize aldıktan sonra da kapıda size ahiret soruları sorarlar 4-5 saat. Bir de ülkeden çıkarken bir daha sorarlar, sorguya çekerler. Böyleyken Rus vatandaşlarına İsrail vize uygulamaz. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya İsrail'e girip çıkabilirsiniz. Bu kadar yakın bir ilişki ağı vardır. Ayrıca İsrail nüfusunun %50'sinden fazlası Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa kökenlidir. %40'ı civarı da Sovyetlerin dağılması sonrası Rusya Federasyonu kökenlidir. Onun için İsrail eliti ve İsrail siyasetçilerin çoğu ana dil şeklinde Rusçayı da konuştuğunu ifade etmemiz lazım.
Evet, ilginç.
Evet.
Peki ne olur bundan sonra bu planla birlikte? Tamam, bir müzakere süreci var ama bu bölgeye yeni bir kaos getirir mi?
Bu kimsenin pek umurunda değil. Önemli olan, dediğim gibi, Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde başarılı olması, Trump'ın da ikinci dönemini alması, Kasım ayında olacak seçimlerde. Kasım'a kadar Trump bunu götürebilirse kendini başarılı görecek. Ondan sonra yüzyılın ikinci planını, başka bir planını açıklayabilir. Ki bundan önce de böyle büyük planlar açıklandı, unutuldu bile. Ya yani Orta Doğu için değil de, örneğin Pasifik ülkeleri için bir plan açıklanmıştı. Çin dışında diğer ülkelerle bir işbirliği planı açıklandı. Şimdi kimse hatırlamıyor bile. Bunu da hatırlanacak bir plan olarak karşımıza çıkmıyor. Ama şunu da ifade etmek lazım. Bunu da bir ders olarak İslam dünyası, Arap dünyası alması lazım. Arap dünyası şu anda parçalanmış durumda. İşte görüyoruz, Körfez ülkelerinin bazıları İsrail'in kuyruğuna takılmış durumda. Vagonu olmuş durumda. Ne yaptıkları belli değil. Filistinlerin de öyle. Onun için şimdi Arap dünyasında, İslam dünyasında oturup düşünmesi, aklının başına toplaması gerekiyor.
Peki. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.